Ayrım 16, sayfa 198. Nerede o eski meclis toplantıları? Meclis o zaman Türk politik hayatının en canlı merkeziydi. Gece yarılarına kadar müzarekeler sürerdi. Meclisin büyük hatipleri vardı. İnönü Menderes söz düelloları olurdu ve meclis tıklım tıklım dolardı. Bugünkü parlamentoya bakınca siyasal hayatın meclis etrafında mihverlenmesi tamamen ortadan kalkmıştır. Çünkü iş tüzük uyarınca meclisin çalışabilmesi için danışma kuruluna ihtiyaç var. Saat 19 oldu mu toplantıyı kimse uzatamaz. Ayrıca milletvekillerinin gündem üzerinde konuşması yasaktır. Grup sözcüleri sürelerini doldurur, sonra herkes evine gider. Adeta böyle bir şeydir bu tüzük. Parlamento hayatı kalkmıştır. O zaman böyle değildi ve parlamenter çalışmanın yoğunluğu Hürriyet Partisi'nin işine yarıyordu. Üstelik sağ-sol gibi kavramları da henüz gündeme girmemişti. Bir süre sonra İsmet Paşa da Menderes de Hürriyet Partisi'nin meclis içinde güçlenmesinden yersiz biçimde endişelendiler. 1958'de yapılması tasarlanan genel seçimleri Menderes böylece erken aldı. Amacı bizim teşkilatlanmamıza meydan vermemekte. İnönü de mecliste en gergin günlerden birinde çıktı kürsüye, pamuk gibi yumuşak bir konuşma yaptı. Adnan Bey de daha yumuşak biçimde ona cevap verdi. Biz kaldık mı açıkta? Meşhur bahar havasını hazırlamışlardı. Politika böyle bir meslek değil mi? Hala bu meslek içindesiniz Sayın Güneş. Seviyor musunuz politikayı? Kundakta boğulan bebek. Politika çok değişik insanları tanıtır kişiye. Yüksek insan vasıfları, fedakarlık, yurt sevgisi. Bunlarla dolu kişiliklerle de bir arada olursunuz. İnanılmayacak kadar üçkağıtçı, sözüne güvenilmez insanlarla da. Yani çok dar çevrede. Everest tepesiyle en derin yeryüzü çukuru bir arada olur. Bu yüzden tepelerle çukurlar bir arada sevilmek ve kabul edilmek zorundadır politikada. Neyse gelelim bizim serüvenimize. Menderes kendi deyimiyle rahim ağları yırtarak çıkan Hürriyet Partisi bebeğini kundakta boğmak için 1958 Mayıs seçimini 1957 yılının Ekim ayına aldı. Oysa bizim gücümüzün derecesini biliyorduk. CHP ile seçimde işbirliği teklifini attık ortaya. Buna Millet Partisi de katıldı. Fakat CHP işi yokuşa sürdü. Sonunda seçim yapıldı ve sadece Burdur'dan 4 milletvekili çıkarttık. Hepimiz tasfiye olmuştuk. Hepimiz geçim derdindeydik artık. Karım tercümeler yapardı. Fransız lisesinden mezun olduğu için. Ben de bir arkadaşıyla ortak yazıhane açıp ufak tefek avukatlığa başlamıştım. Alican Adapazarı'na gitti. İbrahim Öktem doktorluk yapıyordu. Bu arada Öktem partinin ikinci başkanı, ben de genel sekreteri oldum. Partinizin yenilgisi üzerine temel görüşlerinizi gözden geçirmeyi denediniz mi? 1950-60 arası muhalefet mücadelesinde öyle yeni yollar hiç aramazdı. Kavga sadece hürriyet kavgası gibi görünüyordu. Sonradan çok büyük ölçüde yolları ayrılan insanlar bile bir ispat hakkı içinde birleşebilirdi. Nasıl bizim Jön Türkler Avrupa ihtilalleri içine kaynarken kulaklarını komünizm-kapitalizm kavgasına tıkamışlarsa, sanki bunlar Avrupa'nın özel sorunlarıymış gibi sadece hürriyet kavgası vermişlerse. Çok kuşaklar sonra savaş sonrası Fransa'da yaşadığım, tartıştığım hatta doktora tezinde bunlardan söz ettiğim halde politikada babadan kalma ispat hakkıyla ömrümü geçirdim. Hürriyet Partisi'nin CHP ile birleşmesini de anlatır mısınız? Böylece şimdiki partinize katılma olayını da öğreneceğiz. Bizim arkadaşlar Hürriyet Partisi çabasının boşuna olduğuna inanmaya başlamışlardı. Alican bu işin sonu yok deyip politikayı bırakmak niyetindeydi. Nitekim 27 Mayıs'tan sonra YTP ile ortaya çıktı. Cihat Baban CHP ile birleşmeyi önerenlerdendi. Bu birleşme işine Muammer Aksoy ilk girişini yaptığı İsmet Paşa'nın doğum günüydü. İyi yıllar dileyen bir kart ekleyerek Hürriyet Partisi'nin genel sekreteri olarak Paşa'ya bir tebrik gönderdi. Çiçek gitti, bizim telefon çaldı. Telefonda bizim olayımız olacakken Paşa'nın isteği üzerine CHP Kayseri listesine giren Feyzoğlu var. Paşa'nın yanındayım, çiçeklerden çok duygulandı dedi. Sonra bir görüşelim diye ekledi. O gün yine geldi. Böyle birleşme yolundaki ilk temas yapıldı. Birer heyet yaptırdık. Hürriyet Partisi'nden İbrahim Öktem, Emin Paksüt, CHP'den Turhan Feyzoğlu, Turgut Göle ve ben. Bizim partinin örgütü CHP kökenli olduğu için gizliliği şart koştuk. O zaman Akis dergisi var. Metin Toker'in CHP ile ilgili bir şey koymaması imkansız dedik. Akis bu birleşmeye ait bir şey yazarsa görüşmeleri keseriz. Akis böylece tek kelime yazmadı işin sonuna kadar. İşe Millet Partisi'nde katmak istedik. Ben gidip Tahta Kılıç ve Fuat Arna ile görüştüm. Ölsek de mücadelemizden dönmeyiz mealinde konuşup reddettiler. CHP görüşmelerinde yaptığımız mizansene göre İsmet Paşa davetkar bir amaç verecek. Biz de öyle olmaz şöyle olur diyeceğiz. Sonra açık müzakereler başlayacak. Son aşamada parti genel kurulunu toplayıp partiyi feshedecek ve mal varlığını CHP'ye devredeceğiz. CHP kurultayı da birleşmeyi onaylayacak ve parti meclisine bizden 19 kişi girecek. 3 Hürriyet Partili de Merkez Yönetim Kurulu'na atanacak CHP'nin. Ancak bizim dağıtma kongresinde çok sıkıldık. Millet partiler kapıda bizim kadroyu almaya çalışıp bunlar bizi satıyor dediler. Bu arada Demokrat Parti Ethem Menderes aracılığıyla faaliyette. Derken DHP iktidarı bir eksik hata yaptı. Çankaya Kaymakamı kongreyi kapatmaya kalktı. O zaman Fevzi Lütfü Bey dokunaklı o cesurane ve DHP'nin zulmüne karşı bağrını açmış ve nutuk atıp kaymakamın üzerine yürüdü. Kongrenin böylece havası değişti ve bir oylama ile CHP'ye katılma kararı alındı. 24 Kasım 1958 günü değil mi? Evet, arkasından CHP kurultayı yapıldı. Bizler törenle kaydolduk partiye. Fevzi Lütfü de CHP kurultayının başkanı seçildi. Ben ilk hedefler beyannamesini hazırlayan komisyonun röportörü oldum. Beyannameyi de kürsüde ben okudum. Beyanname üzerinde bir delege usul hakkında siz isteyince Fevzi Lütfü Bey de DHP usulü bir çıkış yaptı. Böyle zamanlarda usul hakkında söz istemez deyip gürültüyle ilk hedefler beyannamesini kurultaya kabul ettirdi. CHP'nin parti meclisi üye sayısı 30'dan 40'a çıktı. Biz 10 kişi de meclise seçildik. Merkez Yönetim Kurulu'na da Emin Paksüt ve ben girdim. Yeni partinizi nasıl buldunuz Sayın Güneş? Burada eski CHP'nin yapımına değinmek isterim. Şimdi AP, DP'nin devamıdır diyorlar. Oysa CHP-DP ayrımında toprak ağaları, ensesi kalınlar CHP'deydi. DP'de ise fakir fukara vardı. Aydın'da büyük toprak sahipleri CHP'deydiler ve hepsi de kendisi çiftçi olan Menderes'in arkadaşlarıydı. Adnan Bey iktidara geçtikçe sonra onları da DP'ye çağırmış. Fakat ne olur ne olmaz diye CHP'den ayrılmamışlar. 1954 seçimlerinden sonra bunlar DP'ye gelmek isteyince DP teşkilatı karşı çıkmış. Biz burada seçimleri halkı bunlara karşı tahrik ederek kazanıyoruz. Bunlar partiye girerse ne diyeceğiz yani demişler. Zengine karşı belli belirsiz yer yer belirli husumet doğurtmalı DP'nin en çok kullandığı bir şeydi. Şimdi bakmayın AP bayrağı bayağı Burjuva Partisi olduğu için toprak işleyenin su kullananın sözüne karşı Demirel "Vay efendim bunlar mülkiyet düşmanı" diyebiliyor. Oysa DP muhalefetinde DP'liler bunları söyleyemezdi. Çünkü Menderes'in peşine takılan büyük kitle toprak vermeyiz, gecekondu yaptırmayız denilseydi DP'ye oy vermezdi. Tabiri caizse DP yöneticileri işin başında sol tahrik yapmışlardır. O zenginlerin partisidir sözü Türk siyasi terminolojisinde uzun yıllar CHP için kullanılmıştır. 1957-58'lerdeki mal yokluğunda DP'ler, efendim CHP'ler zengin spekülasyon yapmak için malları stok ediyorlar derlerdi. Şimdi mal darlığı olsa Demirel'in zengin CHP'ler spekülasyon için bunları yapıyor diyebileceğini düşünebilir misiniz? Onun için AP-DP'nin devamıdır sözü o kadar uzun boylu değil. 1950'lerdeki DP-CHP ayrımı ile şimdiki AP-CHP ayrımı hayli farklıdır. Siyasi hayata başlasam o zaman yine DP'ye girerdim. Ama şimdi 25 yaşında olsam yine CHP'ye girerdim. Sayın Güneş, 1950'lerde de iki büyük partinin diyalog kurmasından yakınılırdı kamuoyunda, şimdi de. Ne dersiniz bu konuda? Türkiye'de aynı topluma yön verme işi yapan insanlar arasında diyalog amaçla ilgili bir yöntem gibi değil de daha çok bir taktik olarak çıkıyor ortaya. 1950-60 arasında sertlikler, bahar havaları vardı. Bugün de buna benzer eğilimler var. Oysa sorun oturup ülkenin problemleri karşısında birlikte yapılabilecek işler olup olmadığını tartışmaktır. Bir de bunlardan ayrı uygarlığın gereği olan şey var. Partiler siyasal kavgada diye liderlerin ve yöneticilerin konuşmaması ne demek? Ayrı ayrı partilerden milletvekillerinin bir masa etrafına oturması merakının sadece kağıt oyununa düşkün arkadaşlarımız Anadolu Kulübü'nde sahipler. Demokrasi oysa bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçiminde kimi zaman barışçı, kimi zaman kavgacı aşiret ilişkileri sürdürmeye yer yoktur. Yeniden 1958'den 1960'a uzanan günlere dönelim mi? İnönü ile gezilere katılıyorduk. Önce Güneydoğu'ya gittik, sonra Ege bölgesine. Uşak'tayız. Demokratlar gece istasyonu işgal etmişler. Bizim karşı koymamıza rağmen İsmet Paşa sabah istasyona gitti. Tıklım tıklım dolu boyuna yuhalıyorlar bizi. Tren geldi, perona çıkamıyoruz. Paşa ben çıkacağım dedi. İstasyon binasının sabahlığının kapısını açtı. Karşısındaki kalabalıktan önünü kesen iri yarı bir adamı tuttuk kolundan. Ne bağırıyorsun diye bağırdı. Adam sanki söndü. Komutan karşısındaki er gibi. Açılın dedi. Millet açıldı. Paşanın arkasından biz de trene girdik. O sırada uzaktan atılan bir taş paşanın başına geldi. Hep böyle geziler. Topkapı olayları. Çok elektrikliydi hava. Derken meşhur tahkikat komisyonu. Rahmetli Adnan Bey Rubikon'u geçmişti. Bir gün arkadaşlarla bu işin sonu ne olur diye Ankara'da konuşuyorduk. Partiler falan kapanırsa illegal muhalefet mi yapacağız? Bazılarımız biz demokrasi olursa politikaya varız gibi sözler söylüyor. Sonra ben İsmet Paşa'ya gittim. Paşam bu işin sonu ne olacak dedim. Canım neden böyle söylüyorsun? Evet, gerginlik artıyor, kavga ciddileşiyor. Ama bu demokrasi işine 1946'da başladık. Yıl 1960'a geldi. Daha 13-14 senedir bu işi sürdürüyoruz. Türkiye'de ilk defa oluyor. Bundan dolayı memnun olmalısın. Alışıncaya kadar yaşayacağız bunları diye konuştu paşa. Size göre 27 Mayıs'ın geldiğinden CHP haberli değil miydi? Bir akrabamın yakını albaydı. 26 Mayıs gecesi bize gelsene dedi. O gece kenara çekti beni ve yarın gece ihtilal olacak cümlesini söyledi. Pek inanmadım. Eve geldik, yattık. Sabaha karşı zır bir telefon. Efendim biz Koraltı'nın evinin karşısındayız. Askerler gelip Koraltı'nı aldılar diyor bir ses. Coşkun Kırca da o semtte oturuyordu. Aradım. Aa evet götürüyorlar dedi. Feyzoğlu'nu paşayı aradım. Sabah 06'da evden çıktım. Sokaklar asker dolu. Ben CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Turan Güneş diye kendimi tanıtıp bir arabaya bindim. Paşanın Ayten Sokak'taki evine yollandım. Paşa kalkmış suratı iki karış. Ağzını açmıyor. Paşayı muhafaza gerekçesiyle bir albay geldi. Ama paşa çok üzgün. Yüzünden düşen bin parça. Her şeye rağmen demokrasi yürüyor demişti. Artık yürümüyor. Paşanın asabı bozuk. O sırada gelen bir kurmay albaya ihtilali kim yaptı dedi. Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel. Kendisi İzmir'den Ankara'ya geliyor. Size saygıları var. Bir demeç verdi paşa. Ordu demokrasiye bağlılığını bildirmiştir. Orduya güvenmek lazım dedi. Yani ihtilal İsmet İnönü için bir sürpriz mi olmuştu? İsmet Paşa'nın da dediği gibi CHP 27 Mayıs'ın ne içindeydi ne karşısında. Bence paşa 1945'ten beri kavgasına dövüşüne rağmen çok partili demokrasiyi tek amaç olarak görüyordu. Bu sebeple pratik kazalara karşı endişesi vardı. Kendisi Mahmut Şevket Paşa'nın hareket ordusundan beri Türk ordusunda adı geçen askeri darbeleri yaşayan bir insandı. 27 Mayıs'ın demokrasisinin kesilmesi ve çabasının iflası olduğunu biliyordu. İsmet Paşa 27 Mayıs öncesi tıkanıklığın siyaset alemi içinde çözülebileceğini beklerdi. Belki olacakları tahmin ediyordu ama istemiyordu. İnönü 27 Mayıs'a bir cuntanın sahip çıkmasından çekiniyordu. 1961 anayasasını yaparken kavga etmeyen iki partili bir demokrasiyi hayal ediyorduk. AP bugün CHP'yi seçmen karşısına gayrimeşru durmayı düşürmek istiyor. 27 Mayıs'ı yapanların küçük rütbeli oluşları demokrasiye dönüş eğilimini hızlandırdı. Ordumuz çok büyük ve hiyerarşik düzeni sağlamdır. Bu bakımdan Türkiye'den bir albay nasır çıkmasını bekleyenler yanılıyordu. 27 Mayıs'ı tüm ordunun sırtlanmış olması demokrasiye dönmemizi sağladı. Sayın Güneş, 27 Mayıs sonrasında İnönü ile birlikte yaşadınız. 27 Mayıs olayına karşı tutumunu anlatmıştı. Fakat İnönü'nün orduyu yeniden politika dışına itmek yolundaki yöntemine değinmediniz. İsmet Paşa'nın iki ana amacı vardı uygulamada. Birincisi 27 Mayıs ordu içindeki bir cuntanın malı halinden çıkartıp bunu tüm silahlı kuvvetlere mal etmek istiyordu. Böylece cunta Türk ordusunun düşmanı haline gelecekti. İkinci olarak da bir an önce seçimlere gidilmesini istiyordu. İnönü, hareket cuntanın işi olduğu zaman seçimlere gidilmez diyordu. Böylece birbirine bağlı bu amacı kolladı ve ordu komutanlarının davranışını dikkatle izleyip değerlendirmeye çalıştı. Peki siz, şimdi uzaktan baktığınızda 27 Mayıs'ı nasıl değerlendirirsiniz? 27 Mayıs Türk siyasal hayatında çok önemli bir olaydır. Fakat gerek 27 Mayıs'ı yapanlar, gerek yeni anayasayı düzenleyenler yani kurucu meclisçiler Türk politik yaşamının bu yönünü bilerek, düşünerek hazırlamış sayılmazlar. Gerçekte 27 Mayıs Türkiye'de sivil asker bürokratların ve seçkinlerin yeniden iktidara el konulması anlamını taşır. Seçkinlerin hayali parlamento olacak, milletvekilleri olacak, partiler olacak. Ancak parlamentoda temel felsefe farklılıkları olmayacak. Parlamenter denetim ve teknik tartışmalar kıvançla karşılanacak. Oysa genel oy ülkeyi ve toplumu o andaki sınıfların bilinçlenme düzeyi yönündeki bir yere götürür. Cumhuriyet seçkinlerin görüşünün egemen olduğu bir dönemdir. Ülkedeki İslami kültürü benimseyen insanların sayısı iktidarı etkilemiyordu. Nitekim İnönü de Bayar'a aman irticayı körüklemeyin gibi bir şartı ileri sürmüştü yola çıkarken. Oysa demokratlar ezanın istenilen dilde okunmasını serbest bıraktılar iktidara gelince. Ertesi günde Türkiye'deki bütün minarelerde Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ilk ezan gibi ezanı Muhammedi Arapça okunmaya başlandı. Onlar yapmasalardı 1979 yılında ezanı Arapça okutanlar çıkacaktı. İşte genel oy devlet ile halkın çoğunluğunu da birleştirmiştir. Ve bu durum Türkiye'de aydın kesimini çok rahatsız etmiştir. Bazı akımlar ve istekler halkın cahilliğine yorulmuştur. Bu yorumunuzdaki aydınları 1960'lara kadar CHP temsil ediyordu diyelim. Ama şimdi işler tersine dönmedi mi Sayın Güneş? CHP geniş halk kitlerinden oy alıyor, DHP'nin devamı olduğunu iddia eden AP ortada kaldı. Evet, işte çelişki burada. O zamanlar yukarıda sözünü ettiğimiz istekleri aydınlar yadırgadı. Şimdi ise o zamanlar söz konusu olmayan bazı istekleri AP yadırgıyor. Sol-sağ akımları farklılaşmasına, canım efendim bu sollar sağlar ne oluyor? Bize Atatürk'ten miras kalan dünya görüşü yeter gibi sözler duyuluyor. Oysa bu akımlar da bir gerçektir. Ama yeni bir gerçektir. O zamandan beri toplumda üretim ilişkileri ve sınıflar dengesi değişmiştir. Ve sanılmasın ki bu değişiklik bize 27 Mayıs'ın ve Kurucu Meclis'in bilinçli hediyesidir. Nasıl CHP 1946'da genel oyu kabul ettiği zaman bambaşka bir Türkiye ile karşılaşacağını yeterli miktarda idrak edemiyordu ise, 27 Mayıs'ta biz anayasayı yaptığımız zaman da böyle sakin bir Türkiye bekledik. Rahat bir demokrasi olacaktı. Meclisler Anayasa Mahkemesi bir takım sosyal haklar bulunacaktı. Zannettik ki 50-60 arasındaki CHP-DP gibi iki parti olacak ama kavga dövüş olmayacak. Böyle bir demokrasi sınıfları gelişmiş ülkelerde olmuyor mu sanki? Yani ille de askeri müştereksiz bir partiler düzeni mi gerektirir sosyal gelişme? Hayır, demokratik düzenin yaşayabilmesi için bütün siyasal partilerin veya toplum içindeki sosyal sınıfların bir arada yaşama ve düzenin temel kurallarını kabul etme durumları vardır. Fransız ihtilalindeki bir politika anayasa kuramcısına göre Fransızlar kendilerini ayıran nitelikleriyle değil birleştiren nitelikleriyle temsil edilirler. Bu birleştirici unsur tabii ki devlet kavramıdır. Bunun pratikteki uygulaması şöyle. Bir hükümet ya da devlet örgütü beğenilmeyebilir fakat meşruiyeti de tartışılmaz. Mesela bir Fransız komünisti bir sağcı yazarı vurmayı aklından geçirmez ya da bir sağcı parti komünistleri öldürmeyi düşünmez. Bu onların birbirlerini beğendikleri anlamına gelmiyor ama birbirlerini toplum içinde meşru sayarlar. Aralarındaki derin farklılıklara rağmen bir devlet içinde bir arada yaşamayı hiç olmazsa geniş ölçüde doğal zorunlu sayarlar. Bizde birbirlerini meşru saymayan siyasi partiler var mı? Ya da kendi dışındaki her partiyi vatan haini görenler mi var bizde? Zannediyorum ki bugün APD, CHP'de birbirlerini meşru görüyorlar. Ancak AP devamlı seçmen karşısında CHP'yi gayrimeşru duruma düşürmek istiyor. En büyük tehlike komünistliktir. CHP komünistleri desteklemekle komünizme kayıyor diyerek CHP'yi sosyal meşruiyet sınırının dışına itmek istiyor. İkincisi, Adalet Partisi Türkiye'deki bir takım siyasal akımları da kesin kes meşruiyet çizgisinin dışında mütalaa ediyor. Yani onları beğenmiyorumun ötesinde gayrimeşru sayıyor. İşte 141-142. Maddeler üzerindeki tartışmaların nedenlerinden bir tanesi budur. Ve bir bakıma soldaki çeşitli akımlar karşısındaki AP'nin tutumu, 27 Mayıs öncesi seçkinliğin kendi ortaya çıkardığı güçler karşısındaki tutumuna benziyor. Yani yerler değişmiştir. Ya sınıflar ve sosyal kesimler arasındaki yer değiştirmeye ne dersiniz? Çok ilginç şeyler var tabii. Örneğin Türkiye'de kapitalist sınıf MSP'yi çok kötülüyor. Tabii bunun bir temel nedeni var. Batı kapitalizmi kozmopolit ve enternasyonelcidir. Türk özel sektörde Batı ile büyük ilişkileri olan bir sektördür. Bir iş adamının, bir zenginin, bir kapitalistin namaz kılıp oruç tutması bireysel bir davranıştır. Oysa MSP belli bir kültürü temsil etmektedir. İşte burada ayrılık başlıyor. Fakat MSP'nin oy kaybetmesi olayı bunun dışındaki parti olarak tutarsızlıklara bağlı bence. Mesela şimdi MSP'den daha radikal İslamcılar çıktı ortaya. Ülke ocakları tek yol İslam deyip önce MSP'nin sloganlarını aldı. Sonra Tanrı Dağı kadar Türk Dağı kadar Müslüman sloganı çıktı. Bütün bu gelişmeler arasında MSP tutarlı bir politika izleyemediği için belki eski gücünü kaybetmektedir. 1960'lardan çok ileri gittik Sayın Güneş. Yeniden 27 Mayıs'a dönelim mi? Bizim 27 Mayıs'tan sonra demokratik düzene dönebilmemizi sağlayan koşullardan bir tanesi sanıyorum ki ordumuzun çok büyük olması ve içindeki hiyerarşik düzenin sağlamlığıydı. 27 Mayıs'ı yapan subay arkadaşlar oldukça küçük rütbelerdeydi. Bir Suriye ordusunda mesela bir albay çok bulunan bir şey değildir. Türk ordusu gibi çok büyük bir orduda ise albaylık çok önemli bir rütbedir. Ama albaylıkta daha ordu hiyerarşisinin henüz yarısına gelmiş vaziyettesiniz. Böylece büyük komutanların devrim yapmış dahi olsalar binbaşıları, albayları kendilerine lider saymaları mümkün değildir. Milli mücadelede ve daha sonra Türk ordusuna liderlik ederek büyük işler başaranların hepsi yüksek rütbeli komutanlardı. Bu bakımdan Türkiye'den bir albay nasır çıkmasını bekleyenler yanılıyordu. Ve bu şekilde 27 Mayıs'ı Türk ordunun sırtlamış olması demokrasiye dönmemizi sağladı. Türkiye'nin Cumhuriyet'ten beri resmi dünya görüşü olan batılılaşma ve bunun parçası haline gelen demokrasi, ordunun da angajmanları içindeydi. Hepsi geride kaldı ama o bir yılı pek yoğun yaşadı Türkiye değil mi? 14'lerin tasfiyesi, Kurucu Meclis, Anayasa Referandumu ve 1961 seçimleri. Topluma zorla bir şey kabul ettirilemez. 14'ler olayından sonra ordunun demokratik rejime dönüş eğilimi hızlandı. Kurucu meclis dönemine gelindiği zaman hükümet de buna göre düzenlendi ve partilerden bakanlar alındı. Tahta Kılıç Milli Eğitim Bakanı, Cahit Baban Basın Yayın Bakanı oldular ve sonra yeni anayasamız hazırlandı. Bu anayasa siyasi partilerin genel oya verdikleri önem ile Türk seçkinlerinin genel oy karşısındaki korkularını birlikte yansıtan çelişkilerle dolu bir anayasa oldu. Hele İstanbul Üniversitesi hocalarının hazırlamış olduğu bir tasarı vardı ki her şeyi özerk hale getirmiş, her kurumun işleyişini uzman profesörlere bırakmıştı. Bu tasarıya göre siyaset adamlarına yapacak fazla bir şey kalmıyordu. Bu tasarı kurucu mecliste yontuldu. Anayasa komisyonundan ben bir şey önerdiğim zaman üye bilginler bu partili olduğu için böyle söylüyor derlerdi. Bu sözlerim anayasamıza bugün AP yönünden gelen eleştirilerin isabetli olduğu anlamına gelmez. Fakat biz anayasaya koyduğumuz bazı hükümlerin ileride büyük gürültülerle patlayacak sosyal bombalar olduğunu belki o zaman tahmin edemedik. Bu arada kendi aklımıza göre kendi dünya görüşümüzü güvence altına alacak hükümlerin hiçbirisi geçerliliğini koruyamadı. Din propagandası yapmak yasaktır ve benzeri gibi. Demokratların affına engel olmak için anayasa profesörleri ve siyasetten kişiler çok büyük çaba harcadı. 27 Mayıs henüz yapılmıştı ve Türkiye'de hava demokratların hain olduğu yolundaydı. Fakat zaman içinde bunların silineceğini biliyordum. Seçme seçilme yasaklarının uygulamada sonuç vermeyeceği de dünyada çok görülmüştü. Politikada bugün suç sayılan eylem yarın kahramanlık da sayılabilir. Bunları bildiğim için yasağa taraftar değildim. Fakat dinletemedim. İlerideki gelişmeler topluma zorla bir şey kabul ettirilemeyeceğini kanıtladı. Çok yıllar sonra 12 Mart ertesinde anayasada gereksiz yasaklamalar diyebileceğim değişiklikler yapıldı. Şimdi 1979'dayız ve 12 Mart öncesindeki siyasal akımların hepsi şimdi yine var. Çünkü bazı konuları hukuk kuralları önleyemez ve inşallah bu deneyler Türk sivil asker bürokratlarına ve seçkinlere ders olur. Faksüt ortanın solu yüzünden İsmet Paşa'ya ağır şekilde çullanınca paşa mikrofonu çekip "Ölseydim de bugünleri görmeseydim" dedi.